Ayrım 4. Canavar Peter Benchley. Sayfa 39. 5. Whip Darling kahvesini dışarıda içmek ve yeni doğan güneşe bakmak için fincanını alıp verandaya çıktı. Güneş doğmak üzereydi. Doğu yönünde şimdiden pembe parıltılar vardı. Son yıldızlar da sönmeye başlamıştı. Kısa süre sonra ufukta portakal dilimi görünecek, gökyüzü soluklaşacak ve rüzgar o gün ne yapacağına karar verecekti. Aynı anda Darling de kararını verecekti. Birkaç dolar para kazanmak üzere denize çıkabilirdi. Ya da karada kalırsa her gün teknede yapacak iş bulunurdu. Gece boyunca rüzgar yön değiştirip durmuştu. Alacakaranlıkta doktan eve gelirken Darling demirli teknelerin hep güney yönüne dönük durumda olduklarını görmüştü. Şimdi ise tekneler denizde kuzeybatı yönüne bakar durumda yatıyorlardı. Ancak rüzgar yalnızca hafif bir esinti şeklinde geliyordu. Darling koyda hafif bir şıpırtı, ardından bir şıpırtı daha duydu ve kanat çırpışına benzer sesleri işitti. Şimdi yavru balıklardan oluşan bir sürü canlarını kurtarmak üzere kaçışıyor ve suyun parlak yüzeyinde kayarak ilerliyorlardı. Uskumru mu ya da orginoslar mı, yoksa çevredeki keşif turlarını bitirip döküntü kayalıklarına dönen yavru köpek balıkları cam gözler mi bu sürünün peşindeydi? Yavru balıkları izlemedeki acımasızlık ve suda çizilen burgaçların derinliğine bakan Darling kendi kendisine bunlar uskumru dedi. Aslında Somerset'te trafik gürültüsünün ve turistlere çevreyi gezdiren motorlu deniz teknelerinin patırtısının başlamadığı ve insanların oluşturduğu tüm seslerin çevreye henüz yayılmadığı günün şu saatlerini severdi. Bu anlar huzur ve vaat saatiydi. Darling suya baktığında anılarının ve hayal gücünün tüm yoğunluklarıyla etkinlikte bulunmasına izin veriyordu. Arkasındaki akordeon kapı aralandı. Karısı Charlotte çıplak ayaklı, bedeninin gölgelerini açığa vuran yazlık geceliğini giyinmiş olarak ve içtiği çayın fincanını elinde taşıyarak göründü. Kadın her sabah bunu yapar ve verandada kocasına o denli yakın dururdu ki adam onun saçlarında uykunun kokusunu duyumsayabilirdi. Darling kolunu karısının omuzuna dayayarak ''Koyda uskumru var'' dedi. ''İyi, ne kadar uzun zamandan beri, ilk kez görünüyorlar.'' ''6 hafta ya da daha fazla olmuştu.'' ''Balığa çıkacak mısın?'' ''Çıkmayı düşünüyorum. Ebem kuşaklarını izlemek, tekne boyamaktan daha keyifli bir şey.''
''Bunu kesin olarak söyleyemezsin.''
''Evet, söylerim.'' diyen Darling gülümseyerek ekledi. ''Ve her zaman umut vardır. Her neyse, ben bugün balığa çıkmak istiyorum.'' Darling kahvesini içip bitirdi. Fincandaki telveyi çime döküp içeri girmek üzere dönerken güneşin ilk ışıkları suda parıldadı ve beyaz badanalı evin içerisine doldu. Adam yağlı boyası dökülmüş ve tahtaları çatlamış pancurlara bakarak ''Tanrım, bu ev berbat durumda'' dedi.
''Pancurları yapmak üzere her birine 200 dolar istiyorlar. Hepsi 3000 dolar tutuyor.''
''Dolandırıcılar'' diye söylenen Darling kapıyı karısı için açtı. Kadın duraksayarak konuştu.
''Sanırım bu işi yapmasını Dana'ya söyleyebiliriz.''
''Olmaz, Charlie, artık olmaz. O yeterince yaptı.''
''Yardım etmek istiyor, başka bir şey değil.''
''Daha o noktaya gelmedik'' diyen adam sözünü sürdürdü. ''İşler o denli kötü değil.''
''Belki henüz değil William ama neredeyse oraya varmak üzereyiz.''
''Şimdi William diyorsun bana. Ağır bombardıman için günün pek erken saati değil mi?''
William Somers Darling'e adı 1609 yılında bir gemi kazasından sonra Bermuda'ya yerleşen Somers'tan esinlenerek verilmişti.
Gemisi Sea Ventura battığında Sir George Somers Virginia'ya doğru seyrediyordu. Darling o kazayı bir denizcilik başyapıtı olarak görürdü. Ona göre milyonlarca kilometre karelik Atlas Okyanusu ortasında gemisini Bermuda'ya çarptırıp batırmak, futbol sahası içinde bir kağıt parçasına takılıp düşerek ayağını kırmak gibi bir şeydi. Gene de benzeri kazaya uğrayanların ne ilk ne de sonuncusu Somers olmuştu. Bermuda adasını çeviren 40 kilometrelik halka alan içinde 300'den fazla gemi leşinin yattığını söylemek doğru bir tahmin olurdu. Siyah ya da beyaz tenli olsun, çoğu Bermudalı buraya ilk yerleşenlerin adlarıyla adlandırılırdı.
Adada Somers, Darling, Trimingham, Outerbridge, Tucker ve daha bir düzine benzeri ad vardı. İnsana bu adları duymak, ada tarihini dinlemek ve gelenekleri anımsamak gibi gelirdi. Ancak ana vatanın hak iddialarına karşı baş kaldırmak üzere siyah ya da beyaz tenli çoğu Bermudalı böylesi bir ya da iki adını atmış ve yerlerine takma adın daha uygun düşeceğine inanmaya başlamışlardı. Takma adlar ya kişilerin benzediği şeyden, ya yaptıkları ya da anımsamaktan elem duyduğu olaylardan alınarak kendilerine verilirdi. Darling'in takma adı babasının onu düzenli olarak dövdüğü at arabası kamçısı anlamına gelen Buggy Whip idi. Arkadaşları ona kısaca Whip derler. Karısı Charlotte ciddi şeylerden söz etmediğinde kocasına aynen Whip diyerek hitap ederdi. Söz konusu ciddi bir sorun ise kadın kocasına William derdi. Darling balıkçıydı, daha doğrusu bir zamanlar balıkçılık yapmıştı. Şimdi eski bir balıkçı sayılıyordu. Çünkü Bermuda'da balıkçı olmak artık Kongo'da kayak hocalığı yapmak kadar uygun bir meslek olarak düşünülüyordu. Orada bulunmayan bir şeyi tutarak yaşamı kazanmak gerçekten güç şeydi. Yılda 20-25 bin dolarla Darlingler savurgancı olmasa bile rahat bir yaşamı sürdürebilirlerdi. Ev kendilerinindi. Amerika İç Savaşı'ndan beri ailelerinin yuvası olmuştu. Evin bakım tutumu, yakıt, sigorta ve elektrik harcamaları yılda 5-6 bin dolar tutuyordu. Teknelerinin bakım tutumunu Darling gemicisi Mike Newstead ile birlikte yapardı. O işte yılda 6-7 bin dolara mal oluyordu. Yiyecek giyecek ve nereden çıktığı belli olmayan öteki masraflar paranın geri kalanını öğütüyordu. Toplam 20 bin dolar, 1 milyon dolar da olabilirdi. Çünkü tüm parayı Darling kazanmıyordu. Şu anda yılın yarısı geçmiş ve adam 7 bin dolardan daha az para kazanabilmişti. Kızları Dana kentin merkezindeki bir muhasebe bürosunda çalışıyor, yüksek okula gitmek yerine iyi para kazanarak ailesine yardım ediyordu. Darling bu yardıma başta niyetlendiğinden daha kabaca karşı çıkmış, ancak çocuğun vermeye çalıştıklarının onda uyardığı sevgi ve utancı açıklamakta yetersiz kalmıştı. Dana bir süre ailenin faturalarını posta kutusundan çalıp kendisi ödemeyi başarmıştı. Sonunda kaçınılmaz şekilde olay ortaya çıkıp yüzüne vurulunca kız durumunu doğallıkla savunmuştu. Bir gün şu ev kendisinin olmayacak mıydı? O yüzden evin bakımına katkıda bulunması normal değil miydi? Evi ipotek edip bankadan borç alırlarsa parayı geriye ödemek özellikle onun için yük oluşturmayacak mıydı? Tartışma akılcılıktan güven ve güvensizlik alanlarına kaymış, sonunda kızgınlık ve incinmelerle kapanmıştı. Belki de Charlotte haklıydı, belki de olaylar çok kötü değildi. Darling bir gün mutfak masasının üzerinde bankadan postalanmış bir dosya görmüş ama onun ne olduğunu soramadan dosya ortadan kaybolmuştu. Ve adam o olayı aklından silmişti. Ama şimdi merak etmek üzere kendisini zorluyordu. Kızı daha şimdiden başlattığı ipotek ve borç alma işlemleri hakkında mı konuşmuştu? Bankanın kancayı kendilerine takmasına izin verecekler miydi? Hayır, bunun olmasına Darling izin vermeyecekti. İşin bir takım yolları vardı. Newport Bermuda yarışı 10 gün sonra başlayacaktı. Dalma etkinliği yaptıran bir arkadaşı tekne kiralamak isteyenlerin çokluğu karşısında bunlardan kimisini Darling'e devretmek istemişti. Her kiralama 1000 dolar ve işin tamamı 5000 dolar olabilirdi. Ayrıca bir de akvaryum işleticisi vardı. Denizin derinliklerinde yakaladığı egzotik hayvanları getirmesi karşılığa Darling'e yakıt harcamalarını ödemeyi öneriyordu. Tekneyle limandan ayrılışında Darling her saat başı litresi 4 dolardan 32 dolarlık mazot yakardı. Büyük akvaryumun işleticisi ayrıca benzersiz hayvanlar yakalanırsa ona ikramiye ödemeye söz veriyordu. Denizde ne yakalanacağını Darling bilemezdi. Denizin büyük derinliklerinde çoğu zaman rastlanan yaratıklar, kedi gözlü köpek balıkları ve pek seyrek görülen türden balıklar bulunurdu. Oralarda hiç kimsenin bilmediği yaratıklar da olabilirdi. O iş denenmeye değerdi. Son olarak her zaman sanki piyangoda büyük ikramiyeyi kazanıyormuş gibi içinde değerli şeyler bulunan yeni bir gemi batığı keşfetmek olasılığı düşünülebilirdi. Darling mutfakta dün akşamdan kalan biraz baraküda balığını ısıtırken bir muz yedi. Duvarda iki barometre asılıydı, adam ikisine de baktı. Bunlardan biri iki ucu olan sıvısız bir aygıttı. Elinizde bir ucunu ayarlayınca öteki ucu atmosfer basıncına ilişkin değerleri gösteriyordu. Darling parmağıyla hafifçe cama vurdu, aygıttaki değerlerde değişme görülmedi. Öteki barometre balık karaciğeri yağıyla dolu bir tüpü içeriyordu. İyi havada tüpteki yağ saydam ve açık kehribar rengiydi. Basınç düştüğünde yağ bulutlanır gibi oluyordu. Darling'in yazgısı köpek balığı yağından yapılmış barometreye bağlıydı. Çünkü o barometre bir makine değildi. Darling makinelere güvenmezdi. Makineler insanlar tarafından yapılırdı ve insanlar her zaman yanılırlardı. Doğa ise pek seyrek hata yapardı. Şu anda tüpteki yağ saydamdı. Darling denize gitmeye karar verdi. Orada zaman zaman körfeze gelip de yakalanmayı bekleyen bir hani balığı olabilirdi. 50 kiloluk bir balık Darling'e net 4 ya da 500 dolar para kazandırabilirdi. Belki de adam bir ton balığı sürüsünün içine düşebilirdi. Kim bilir, belki... Darling'in gemicisi Mike Newstead saat 7'yi birkaç dakika geçe göründü. Bir genetik uzmanının Mike'ı aşırı derecede Bermudalı olarak nitelendireceğine ilişkin Darling şakalar yapardı. Çünkü Mike kolonideki her türlü ırk özelliğini içeriyordu. Kıvırcık, kısa kesilmiş siyah saçlıydı. 18. yüzyılda İngiliz tutucu parti üyelerinin adaya köle olarak getirdiği Mohawk Kızılderililerinin anımsatıcısı olarak koyu kızıl tenliydi. Gözleri İngilizlerinki gibi mavi ama Asyalılarınki gibi badem biçimliydi. Mike Portekizliler gibi suskun ve uysal bir adamdı. Darling'den 35-36 yaş küçük olmasına karşın hiç de gençmiş gibi görünmüyordu. Yüzü dağlardan getirilmiş, taştan yontulmuş gibi her zaman sert ve keskin atlıydı. Bir yabancı adamın yaşını 30 ila 50 arasında kestirebilirdi. Bazı kişiler Mike'a arkasından karışık meyveli şekerleme ya da dondurma anlamına gelen tutti frutti der ama bu adı kesinlikle yüzüne karşı yineleyemezlerdi. Çünkü Mike 1.90 santim boyunda ve 100 kiloyu aşan beden yapısına sahipti. Üstelik kilosunun bir gramı bile yağ değildi. Pek zor öfkelenmesine karşın bir kızarsa ancak çok sevdiği Portekizli karısı ya da patronu Darling tarafından öfkesinin kontrol altına alınabildiği söylenirdi. Darling Mike Newstead'i mükemmel bir gemici ve yardımcı olarak düşünüyordu. Karar vermeyi pek sevmeyen Mike kendisine söylenenleri yapmayı yeğlerdi. Emir verene saygı duyduğu sürece verilen emirlere anında ve soru sormadan uyardı. Konuşmayı da çok sevmeyen adam bu yüzden pek az konuşur ve bir fikri varsa kendisine saklardı. Keyif alarak hakkında konuştuğu tek konu Darling'in en çok nefret ettiği şey olan makinelerdi. Hiç okula gitmemiş olduğu halde Mike benzinle, mazotla, gaz yağıyla, hava ve elektrikle işleyen her türlü makine ve motorun işlev ve çalışmasından sezgileriyle anlıyordu. Makinelerle konuşur, onları rahatlatır ve yüzlerine gülerek istediği şeyi yaptırmak üzere onları aldatırdı. Darling yardımcısına bir fincan kahve verdi ve dışarı çıktılar. İskelede dikilip koyun içinde bir karabatağın kendine yiyecek arayıp havada daireler çizerek uçmasına baktılar. "Sanırım gidip akvaryumcu için hazırladığımız tuzakları çekeceğiz," diyen Darling ekledi. "Onları orada öyle uzun süre bıraktık ki yakalanan hayvanlar ölebilir ya da başkalarına yem olabilirler. Tuzaklar bozulup dağılabilirler."
"Tamam, öyle yapalım.
Yanımıza biraz da yem alalım. Bakarsın balık yakalarız." Mike başını öne eğerek onayladı. Yem olarak sakladıkları uskumruları çıkarmak üzere buzdolabına gitti. Tekneye çıkan Darling biraz ısınması için büyük Cummings dizel motorunu çalıştırdı. Privateer onun yıllar önce Louisiana eyaletindeki Houma limanında satın aldığı bir karides çekme teknesiydi. Darling onu tüm amaçlara uygun bir Bermuda deniz iş aracı şekline dönüştürmüştü. Eskiden teknenin adı Miss Daisy yani Bayan Papatya'ydı. Oysa Darling ilk bakışta o adın uygun düşmediğini görmüştü. Çelik saçtan yapılmış büyük, güçlü ve geniş teknenin güverte ve alabandaları da saçtı. Güvenli ve sağlam yapısıyla iyi havalarda denizde rahatça seyrediyor, kötü havalarda sanki dalgaları delmek ister gibi denizlere küstahça karşı çıkıyordu. Teknenin içi geniş ve nemsizdi. İki kompresör ve iki jeneratör ile 20 su ciğeri yani scuba tankı için elverişli yeri vardı. Darling teknenin ikinci sahibi olarak boş inançlara sahipti. Ad değiştirmenin uğur getirmeyeceğini düşünüyordu. Ama onun ilk adının yanlış konulduğunu ve kendisinin tekneye uyan Privateer, hükümetin izniyle savaşan korsan gemisi adını vermiş olduğunu savunuyordu. Gene de kötü şansa karşı güvencede kalmak üzere kaptan köşkünün içindeki bölmenin üzerine Antigua'dan satın aldığı büyülü ufak bir heykelciyi asmıştı. Bermuda üzerinde esen küçük bir siklonun rüzgar hızını 5 dakikada 15 kilometreden 170 kilometreye çıkardığı ve 1 saat süreyle kükrer gibi estiği o seferki gibi zor günlerde Darling büyülü heykelciye elini sürer ve dua ederdi. Mike güverteye atladı. Baştaki ve kıştaki halatları çözdü, Darling makinelere yol verdi ve kısa sürede Mangrove koyundan çıkarak Blue Cut burnuna doğru yöneldiler. Teknenin kıç tarafında bir ambar kapağının üzerine oturan Mike kucağına aldığı, terslik edip çalışmayan bir tulumba motoruyla konuşuyordu. Darling akvaryumcunun isteklerini karşılamak üzere tuzakları kuzeybatıda, karadan yaklaşık 6 mil uzakta ve 500 kulaç, bir kulaç 1829 metredir, derinliğe yerleştirmişti. Güney kıyısında 500 kulaçlık derinliği kıyıya daha yakın yerlerde bulabilirdi. Çünkü oradaki döküntü kayalıkları karadan 1-2 mil kadar uzakta bitiyor ve hemen derin denizler başlıyordu. Ancak akvaryumcunun ilgilendiği ilginç hayvanların her nedense yalnızca kuzeybatıdaki sularda yaşadığı görülmekteydi. Şimdi döküntü kayalıkları boyunca ilerlerken deniz suyu sakindi. Gene de suyun yüzeyindeki göz kamaştırıcı parlamayı önleyecek ve dipteki mercanların türlü renklerde tanımlanmalarını engelleyecek dalgacıklar vardı. Bu da Darling'e burundan ve kayalıklardan uzak geçmesi yolunda uyarılar yapıyor gibiydi. Eski kuraldaki gerçeklik payı büyüktü. Bir su karanlıksa o derindir. Bu şekilde Darling su yüzeyinin altında sarı lekeler gördükçe onlardan sakınıp uzak durmaya çalışıyordu. Kaptan köşkünden güverteye çıkıp kuzeybatı rüzgarı ile serinleyen ve yeni doğmuş güneşle ısınan Whip Darling kendisini mutlu bir insan olarak duyumsadı. Bir an için hiç parası olmadığını unutup büyük servetleri kazanmayı düşleyebilirdi. Kendi kendisine gümüş paralardan ve altın kordonlardan oluşan bir hazineye sahip olduğunu düşünmek üzere izin verdi. Kuşkusuz bu bir fanteziydi ama gerçekliği de içerebilirdi. Tucker'ın hazinesi, Atocha gemisindeki Fisher'ın hazinesi ya da Orta Amerika'daki milyonlarca dolarlık zengin maden yatakları, bunların bir kez daha yinelenmeyeceğini kim söyleyebilirdi? Ve altın ile gümüş keşfedilmeyi bekleyen tek servet türü değildiler. Özellikle derinlerde yaşayıp bilinmeyen ve varlığı hayal dahi edilemeyen hayvanlar vardı. Bunlar biyolojiden evrime kadar insanların düşündüklerini değiştirebilir ya da romantizmadan kansere kadar hastalıkların iyileştirilmesine ilişkin ipuçları verebilirlerdi. Böyle bir iki yaratığı bulmak Darling'in cüzdanını doldurmakla kalmayacak, adamın moralini de yükseltecekti. Darling bakışlarını döküntü kayalıklarının çatlakları arasındaki beyaz kum lekelerinde gezdirdi. Gözleri denizdeyken her zaman 1. James'ten beri orada olan gemi leşlerinin izini araştırırdı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 48.